Ayrım 8.
Deutsche Welle, Almanya'nın sesi, radyosunda müdürlük yapan Dietrich Schlegel şöyle diyor. Atatürk'ün temel ilkelerinden biri de Türklere kendi kimliklerini vermekti. Bu Türklere Osmanlı veya değişik etnik gruplardan oluşmuş herhangi bir insan yığını olmadıklarını, aksine Türk kimliği taşıdıklarını ve Türk olduklarını telkin etmeyi amaçlıyordu. Atatürk, Türklerin nereden geldikleri konusunda belki de biraz katı olan bir takım tarihi fikirler geliştirmişti. Fakat burada da Almanlarla bir karşılaştırmada bulunmak istiyorum. Bir Alman kültür sosyoloğu ve filozofu 1920'li yıllarda Gecikmiş Millet adlı bir kitap yazmıştı. Bu kitabın adına dayanarak Türkleri birçok kez Avrupa'nın en gecikmiş milleti olarak nitelendirdi. Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altında yaşamış olan Yunan, Romen ve Bulgar milletleri eşit haklara sahip olma süreçlerini ve yeniden milli doğuşlarını 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar tamamlamışlardı. Fakat Türkler ancak 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türk kimliklerine kavuşmuşlardır. Geçmiş yüzyılda Jön Türklerin kendilerine bilinçli olarak Türk demelerinden önce Türk kelimesinin geri kalmış köylü anlamında kullanıldığını okumuştum. O zamana kadar gerçek anlamda Türk benlik duygusu yoktu. Atatürk 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi topraklarında geri kalan insanlara Türk demeyi amaçlamıştı. Benim anlayışıma göre Atatürk bunu etnik anlamda söylememiştir çünkü o Türkiye'de birçok etnik grubun yaşadığını biliyordu. Atatürk bu konuyu yurttaş kavramı olarak ele aldı. Sanırım Atatürk'ün temel fikri yurttaş ve ulusal yurttaş kavramlarını birleştirmekti. Bu Türklerde derin izler bırakmıştır. Avrupa'da Türkler kadar büyük bir milli gururları olan çok az sayıda millet tanıyorum. Dünya düşünürleri gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Profesör Doktor Özer Ozankaya, 2000, sayfa 87. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde şu bilgileri veriyor. Bu milletin yakın zamana kadar kendisine mahsus bir adı bile yoktu. Tanzimatçılar ona, sen yalnız Osmanlısın, sakın başka milletlere bakarak sen de milli bir ad isteme. Milli bir ad istediğin dakikada Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebep olursun demişlerdi. Zavallı Türk, vatanımı kaybederim korkusuyla vallahi Türk değilim, Osmanlılıktan başka hiçbir içtimai zümreye mensup değilim demeye mecbur edilmişti. Sayfa 34. Osmanlı İmparatorluğu genişledikçe, yüzlerce milletleri siyasi dairesine aldıkça idare edenlerle idare olunanlar iki ayrı sınıf haline giriyorlardı. İdare eden bütün kozmopolitler Osmanlı sınıfını, idare olunan Türkler de Türk sınıfını teşkil ediyorlardı. Bu iki sınıf birbirini sevmezdi. Osmanlı sınıfı kendini milleti hakime, egemen ulus suretinde görür, idare ettiği Türklere milleti mahkure, aşağı ulus nazarıyla bakardı. Osmanlı Türk daima eşek Türk derdi. Türkler arasında kızılbaşlığın zuhuru bile bu ayrılıkla izah olunabilir. O tarihteki halk şeyhleri, Türklerin o zamanki mazlumiyetini vaktiyle Ehl-i Beyt'in uğramış olduğu mazlumiyete benzetiyorlardı. Sayfa 27. Her çeşit bilginin hızlı inkişafa başladığı 18. yüzyılın ortalarında, bir Alman firması hükümete müracaatla, mimari ve tarihi değerleri olan camilere bir yıldırım isabeti karşısında bunların zarar göreceğini, bu itibarla minarelere paratoner konması hususunda bir mukavele akdini teklif eylemiş. Bu teklif hükümetçe padişaha arz edildiğinde her çeşit yeniliğe taraftar olan hükümdar minare hususunda tereddüde düşüp bunun ahkam-ı şeriyeye uygun olup olmadığını bir kere de bab-ı meşihattan sorulmasını irade eylemiş ve keyfiyet Şeyhülislam verdiği cevapta minarelere siper-i saika paratoner konmasında bir mahsur-u şer'i olmamakla beraber bu aletin mahiyetini bilmeyen ehli şeriat uleması arasında teşviş-i eshanı mucib olacağı cihetle minarelere siper-i saika konmasından şimdilik sarf-ı nazar olunmasının uygun olacağını arz etmiştir. Ercüment Demirer, Din, Toplum ve Atatürk, 2. basım 1999, sayfa 170. 1998 yılı Atatürk Barış Ödülü'nün de sahibi olan değerli tarihçi Profesör Doktor Bernard Lewis şu değerlendirmeleri yapıyor. Genel olarak dinden söz ettiğimizde, yani ister İslam, ister Hristiyanlık ya da başka bir dinden söz ederken, çok değişik anlamları olan büyük bir sözcük kullanmış oluyoruz. Din değişik insanlar için değişik anlamlar taşır. Şöyle, üç kısa cümleye sığan katı bir anlayışın bütün dinlerde, kimi insanlarda bulunduğu görülür. Benim inancım doğrudur, seninki yanlıştır, cehenneme git. Türkçede siz bunu tek sözcükle bile söyleyebiliyorsunuz, yobaz. her dinde böyle bir anlayışa sahip insanlar vardır. Eğer dinden anlaşılan buysa, o zaman demokrasiye, sivil topluma ve benzer hiçbir şeye olanak bulunmaz. Böyle bir din zorunlu olarak otoriterdir. Bir ölçüye değin hoşgörülü olabilir. Ayrı inanç sahibi insanlara benim üstün, senin de aşağı düzeyde olduğunu kabul etmen ve buna göre davranman koşuluyla sana yurttaşlık haklarının bir bölümünü tanıyacağım. Ama hepsini değil der. Evet, bu da bir tür hoşgörüdür. Eski zamanlarda hiç olmamasındansa bu kadarının olması daha iyi sayılırdı. Ama 20. yüzyılın sonunda demokrasilerden anladığımız bu değildir. Dünya düşünürleri gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet, Profesör Doktor Özer Ozan Kaya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2000, sayfa 18. 8-7-2000 tarihli akşam gazetesine "Kanunlar mı yoksa Erbakan mı hatalı?" başlıklı makale yazan Rıza Zelyut şunları söylüyor. Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesi, bu ülkenin birlik bütünlüğü için son derece gerekli bir maddedir. Bu maddenin kaldırılmasını veya değiştirilmesini isteyenlere bir bakın. Kendilerine milli görüşçü diyen ve 30 senedir Türkiye'nin başına bela açan bir hareket. Kendilerini solcu sanıp düzen değişikliği adına devletle dövüşmeye kalkışan halktan kopuk küçük eylemci gruplar. Kürtçülüğü bayrak yapıp doğuda ayrı bir devlet kurmaya kalkışan bölücülerle onların fikir babaları. Ve gazetedeki odalarından dışarı çıkmayan, gericilerin 312. madde ihlalleri doruğa çıkınca da Avrupa'ya kaçma planları yapan uyduruk aydınlar. Şimdi bu gruplar demokrat kesilip Necmettin Erbakan'ın mahkumiyetinden sonra gözyaşı dökmeye başladılar. Bu karar vicdanları kanatırmış, demokrasiye sığmazmış, Avrupa bizi kapıdan kovarmış, dünyaya rezil oluyormuşuz. Bütün bu görüşleri toplasanız da çarpsanız da ulaşacağınız nokta sıfırdır. Çünkü poşetlenmiş aydınlar Türkiye'nin gerçeklerinden uzakta yaşıyorlar. Soyut demokrasi adına Türkiye'nin yaşadığı tehlikeleri görmezden geliyorlar. Hatırlayınız şu 28 Şubat sürecinde yaşadıklarımızı. Erbakan'ın başında bulunduğu Refah Yol Hükümeti'nin Türkiye'yi hop oturtup hop kaldırdığını nasıl unutuyoruz? Soruyorum. 312. maddeden ceza alan Sayın Erbakan hangi demokratik düşünceyi dile getirdi de yasalar onu engelledi? Türkiye'deki bütün Müslümanları patates dininden ilan edecek kadar kendisinden geçen bu kişinin Türk demokrasine katkısı mı vardır yoksa zararı mı? Avrupalının Sayın Erbakan'a arka çıkan sözleri Türkiye'yi bağlamaz. Ne ilginçtir ki orada da Erbakan gibi kitleleri rejimin karşısına dikecek liderlere hayat hakkı tanınmamaktadır. Avusturya'da milliyetçi Haydar hükümete girecek diye ortalığı karıştıranlar onlar değil miydi? Nerede kaldı Avrupa'nın demokratlığı? Avrupalı kendi düzenine zarar gelmedikçe demokrattır. Türkiye'de Avrupa düzeyine gelirse eminim ki biz onlardan daha demokrat olacağız. Alın PKK'yı, alın Hizbullah'ı, İptace'yi, alın sol terör grupçuklarını, alın kendilerine milli görüşü deyip layık düzene savaş açanları. Bunları Almanya'ya götürün, onlara hareket imkanı verin. Bakalım Almanya bizim yarımız kadar demokrat olabilecek mi? Ceza yasamızdaki 312. maddeyle Erbakan'ı yan yana getirip düşünün. Hangisi daha hatalı? Kesinlikle Erbakan. Onun 30 senedir bu memlekete çektirmediği kalmadı. Soruyorum, niçin CHP, DSP, ANAP, MHP, DYP liderleri 312. maddeden ceza almıyorlar da Erbakan alıyor? Demek ki sorun 312. maddede değil, Erbakan'da. Eğer bu madde kaldırılır veya değiştirilirse, karşımıza değişik bölücü kanallardan değişik Erbakanlar çıkacaktır. Sayın Erbakan ve onu takip edenler de yasalara uyarak siyaset yapmayı bir gün öğreneceklerdir. İrtica ve bölücülüğe karşı Militan Demokrasi adlı eserimi birinci baskısından okur okumaz, Yılmaz Karakoyunlu 15-7-2000 tarihli Sabah gazetesine yazdığı Militan Demokrasi başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor. Amme hukuku dersinde devletin güvenlik işlevi anlatılırken en önemli teminatın hukuk olduğu öğretilirdi. Hukukun yozlaştırıldığı yerde devletin güvenliğinin bozulacağı ve ulusal iradenin kalmayacağı anlatılırdı. Hukukun asıl amacın aksine gözü dönmüşlerin hırs ve hilelerine alet olacağı belirtilirdi. Aradan 45 yıl geçmiş. Mülkiye'de Yavuz Abadan'dan dinlediklerimi şimdi Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın son kitabında okuyorum. Başsavcı irtica ve bölücülüğe karşı militan demokrasiyi anlatıyor. Bu kitap siyaset disiplini ve adalet ahlakı içeriğinde demokrasi ve laiklik mücadelesidir. Vural Savaş, toplumuna ve ulusuna devrimci laikliğe sahip çıkışının örneklerini ve değerlerini aktarıyor. Militan Demokrasi Bilgi Yayınevi, Temmuz 2000, Ankara. militan demokrasi, bir anayasanın kendi düşmanlarına karşı kendini koruyacak hukuk düzeninin yaratılması olarak tanımlanıyor. Başsavcıya göre hiçbir anayasanın kendini yok edecek koşulları onaylaması ve bunu hukuklaştırması düşünülemez. Militan demokrasi, aydınlanma çağının ürünü. Çoğulcu demokrasinin ve sivil toplumun gerisindeki ideoloji de militan demokrasiye dayanıyor. Uygar toplumlarda bireylere bağımsızlığın ve hürlüğün hazını veren değer de budur. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ispatlayacak cesareti böyle kazandık. İkinci meşrutiyetle başlayan, mütareke döneminde yaygınlaşan ve Demokrat Parti ile yeniden gündeme getirilen siyasette dinin koz olarak kullanılması Türkiye'nin en önemli sorunu olmuştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin bireyden farklı ve değerli bir kavram olarak kutsandığı, insan unsurunun önemsenmediği bir dönemi yaşadık. Sonra demokrasiye geçtik, aydınlık çağının ipek yılları geldi. Demokrat dünya laik siyasetin hücrelerinde kozalandı. Birey özgürlüğünün şalları böylece dokundu. Sonuçta sosyal ve ekonomik olguların kavrayamadığı siyaset terbiyesi, demokrasi zaafında bölücülük ve irtica eşiğini döşedi. Bugün bu eşikte yorgunuz. Vural Savaş son kitabında aklımızın kör noktayı aşıp aydınlığa çıkışın kapısını aralayacağını söylüyor. Toplumda bir determinizm umudu yaratacak kadar geniş kapsamlı ve cesur. Aklın işleyişi bozulursa duygular egemenlik kazanır. Duyguların işleyişi bozulursa düşünce ayağa düşer. Düşünceler yaşamın uyumsuzluğunu yaratırsa dürüstlük elden kaçar. 65 yıldan beri Türkiye hala laiklik konusunda devrim ilkesini gerçekleştirecek etkinliği sağlayamamıştır. Bugün bile bu ilkenin 40 yönden eleştirisi yapılmakta, halkın vicdanı üzerinde manevi vesayet kurmaya yönelen iddialar sergilenmektedir. Halkın vicdanı üzerinde egemenlik kurmaya yönelenler, yenilik hareketinin her türüne karşı çıkmışlardır. Jön Türkler, İttihatçılar, Cumhuriyetçiler, Demokrat siyasetçiler hep bu karşı çıkışın tarif ettiği düşman gibi görünmüşlerdir. Aslında hepsinin özetlendiği tek tanım vardır, gerçek laiklik. İnsanlığın mahrem tarihinde en tehlikeli duygu korkudur. İnsanoğlu bir korkudan kurtulmak için bir başka korkuya sığınır. Bu sığınma aslında yeni bir korku yaratmaktır. Patrona Halil aydınlık çağımızı başlattığı için Nevşehirli İbrahim Paşa'nın derisini yüzmüştü. Sultan 1. Mahmut, katil patrona Halil'i saçlarından yakalamış, başını musalla taşına vururken bağırıyordu. Bu habis kelle gidince ülkeyi ışık kaplayacak. Aradan tam 270 yıl geçmiş. Hala bu mücadele sürüyor. Vural Savaş'ın militan demokrasisi, milenyum başında cumhuriyetimizin ibret vesikası olarak duruyor. 1 Haziran 2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde NGO yaftalı Alman vakfı yöneticilerinin beyanlarına değiniliyor. Doktor Wolf Schönbaum, Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye şefi. Alman ordusu kökenli bu görevli, vakfın aylık dergisinin Ağustos 1997 sayısında bakın ne demiş. 8 yıllık eğitim Türk ordusunun İslam düşmanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze İslam'ın inanç esaslarını ve dini duyguların belirtilmesini ezmiştir. Udo Steinbach, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği Alman Doğu Enstitüsü müdürü, aynı zamanda Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye danışmanı. Steinbach'ın 1996'da Abdullah Öcalan'ı Şam'da ziyaret ettiğini bizzat Öcalan İmralı'da açıklamıştı. Bu ajanın bir ara Türkiye'ye girişi de yasaklanmış, ancak büyük olasılıkla iyi saatte olsunların araya girmesiyle bu yasak kaldırılmıştı. Bu bilgilerden sonra gelin bu karanlık ruhlu ajanın 15 Eylül 1998 günü Katolik Kilisesi'ne bağlı Lingen Akademisi'nin çağrısı üzerine verdiği İslam'ın Avrupa için önemi konferansında söylediklerini okuyalım. Sorun, Atatürk'ün bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün Türk devleti ve Türk ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını, Türkiye'de yaşanan Kürt-Türk, Müslüman-Laik, Alevi-Devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok etmediler bilinemez. 3 Haziran 2000 tarihli Uyarı Zamanı başlıklı makalesinde Cüneyt Arca Yürek şunları yazıyor. Birkaç gün önce askerlerin açıkladığı rakama göre PKK'nın yurt dışında hala düzenli eğitim yapan 5500 silahlı elemanı burnumuzun dibine yerleşmiş, yeniden silahlı mücadele için buyruk bekliyor. Yurt içinde ise 500 PKK teröristi çeşitli illere dağılmış, zaman zaman kanlı eylemlere başvuruyor. O günlerde de yazdık. Öcalan silahlı gücünü PKK'yı dağıtmanın eşiğinde değil. toplu olarak bir yerde gerektiğinde kullanmak için bekletecekti. Örgüte silahlarıyla teslim olmaları talimatını vermeyen Öcalan, büyük gösterilerle teröristlerin yurt dışına çıkmalarını bu nedenlerle istedi. PKK şimdi güney sınırımızın hemen ötesinde elde silah yeniden Türk topraklarında kanlı olaylara imza atacağı günü bekliyor. Kürşat Paşar, 25.06.2000 tarihli Star gazetesindeki Beyin Yıkama Suçu başlıklı makalesinde şunları yazıyor. Fransa, beyin yıkama faaliyeti olarak adlandırdığı kimi tarikat çalışmalarına yasak getirdi. Özellikle son yıllarda kimi tarikatların toplu intiharları, Batı ülkelerinde tümüyle serbest olan, hatta neredeyse inanç özgürlüğü diye desteklenen çeşitli dinsel kökenli oluşumların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Aslında genel adıyla tarikat dense de bu oluşumların bazıları dinsel metinlere, kutsal kitaplara dayanıyor, bazıları ise daha çok bilinmeyenle, gizemli kültlerle ilgili. Bunların bazıları küçük, kendi içine kapalı, gizli örgütler halinde çalışıyor. Bazıları ise dünya çapında büyük oluşumlara dönüşüyor. Scientology denilen örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa'ya da yayılınca dikkatleri üzerine çekti. Önceleri çok önemsenmeyen bu oluşum, gelecekte büyük holdinglere hükmedecek veliahtları ve büyük şirketlerin yöneticilerini kendilerine bağlamak gibi inanılmaz bir hedefin peşinde olmakla suçlanınca eski sempatisi yerini kuşkuya bıraktı. Özellikle sahte peygamberlerin, şeytana tapanların aşırı Hristiyan tarikatlara kadar her türden cemaatin rahatlıkla örgütlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sorun giderek büyüyor. FBI'ın izlediği bu oluşumlara tehdit yarattığı düşünüldüğü anda müdahale ediliyor. Bu müdahale bazen yalnızca bu oluşumların liderlerinin ipliğini pazara çıkarma, basında ifşa etme düzeyinde kalırken bazen de örgütün üyeleriyle silahlı çatışmaya hatta hepsini öldürmeye kadar gidebiliyor. Polis ve istihbarat servislerinin bu örgütleri ciddi olarak izlemeye başlamasının nedeni, körü körüne inançlı insanların tümüyle kendi içine kapalı, ne yaptığı belli olmayan bir oluşumla giderek büyük bir güç haline gelebilmeleri. Bunlar büyük paralara hükmettikleri gibi çok sayıda insanı etkileri altına alarak çeşitli alanlara el atabiliyorlar. Yıllar önce Oregon'da bir kasabayı bir Hintlinin liderliğini yaptığı tarikat ele geçirmiş, büyük paralar ödeyerek bütün dükkanları, evleri satın almaya başlamış ve sonunda belediye seçimlerinde de kendi adamlarını seçtirmeyi başarmıştı. Bunun üzerine devreye giren federal polis lideri kara para suçundan yakalayıp sınır dışı ederek kurtulabilmişti. İkincisi, bu örgütlerin yasal açıkları çok iyi kullanmaları, çok iyi avukatları olması ve açık vermemek için her türlü gizlilik kuralına uymaları. Ve belki kamuoyunda asıl uyarıcı etkiyi yapan da bu tarikatlara girenlerin giderek çocuklarını da bu örgütlere sokmaları. Bu insanların çeşitli inançlar öne sürülerek kullanıldıkları, özellikle çocukların seçme hakkı olmadan bu oluşumlara sokuldukları, beyinlerinin yıkandığı, bu insanların daha sonra her biçimde kullanılabileceği gibi sorunlar bugün de tartışılmaya devam ediyor. Çünkü bu oluşumların çoğunda müritlerin cinsel nesne haline dönüştürüldüğü, köle gibi kullanıldığı, hatta intihara sürüklendiği biliniyor. Kimileri psikolojik sorunları olan insanların, hayatında belli eksiklikler yaşayanların, çaresizlik hissedenlerin bu tür aidiyetlere daha kolay yöneldiklerini, bu insanların kullanılmasının da çok daha kolay olduğunu öne sürüyor. Buna karşı çıkanlar da özgürlüklerin bu tür varsayımlarla yasaklanamayacağını, insanların istediği gruba, cemaate girebileceklerini, çocuklarını da sokabileceklerini, ortada bir suç varsa o zaman harekete geçilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bizde durum biraz daha farklı. Çünkü bizde bu tür örgütlenmelerin kişisel haklarla ilişkisini düşünen yok. Bizde daha çok bu örgütlenmelerin rejime yönelik bir tehdit oldukları, devleti yıkmak, yerine dine dayalı bir düzen getirmek gibi amaçları olduğu için yasal düzenlemeler ve izleme var. Ama önce Amerika Birleşik Devletleri, sonra Almanya, sonra da Fransa çoktan harekete geçti bile. 1962 yılında John F. Kennedy'nin de belirttiği gibi terör, şiddeti bakımından yeni, kökeni bakımından eski, değişik bir savaş.